Ayrım 9. Sayfa 109. Sene 1939. Askerlik yoklamamı yaptırmak için MUT'a gittik babamla. Resmi işleri bitirdikten sonra babamın dostlarının bulunduğu Kravga köyüne geçtik. Kış ayları, her taraf kar içinde, yollar kapanmış durumda. O yıllarda Mersin üzerinden gidilirdi MUT'a. Kravga'nın üst tarafında Toroslar'da Sartavul diye bir yayla vardı. Biz yollar kapandığı için Ereğli'ye geri dönemedik. 4 ay kaldık Kravga'da. Annemle kız kardeşim Ereğli'de. Ben çok sıkıldım bu durumdan. Kısa sürede Ereğli'ye dönmek istiyorum. Baba hadi gidelim artık diyorum. Aziz Bey MUT'tan gelsin de gidelim diyor. Aziz Bey geliyor MUT'tan, babamdan yine ses yok. Kim bilir ne hesabı vardı babamın. Bir gün yine baba gitmeyecek miyiz dedim. Ne var Ereğli'de, bokunu mu yiyeceksin diye bana kızdı. Öyle deyince dayanamadım. Sen gitmezsen ben gidiyorum dedim kızgın bir şekilde. MUT Kravga nere, Ereğli nere? Çizmeleri ayağıma giydim, kayadan atladım aşağıdaki yola doğru. Kendi kendime Sartavul'a çıkarım, oradan da Karaman'a giderim diye hesaplar yapıyorum. Ama tam kapıdan dışarı çıkarken nereye gidiyorsun diye seslendi babam. Döndüm baktım yüzü sapsarıydı. Aldırmadım dışarı çıktım, yola koyuldum. Arkamdan o seneki köy muhtarı İbrahim Bey'in, İbrahim Şimşek, oğlu olan Mehmet geldi. Sarkis Efendi, ihtiyarın hatırını kırdın, çok ayıp ediyorsun. Hadi geri dönelim dedi. Çıktık geri geldik. Hiçbir şey söylemedi babam. Ertesi gün hadi gidiyoruz dedi. Oradan çıktık geldik Ereğli'ye. Şimdi ben gelmişim 85 yaşına. O kadarını da yapmasak olmaz mıydı? Babamın hatırını niye kırdım diye hala vicdan azabı çekerim. Bundan başka da babama hiç karşı gelmemiştim. Çok zengin adamdı babam, bankerdi. Hala senetleri var. Bu akıl dışı politikayı hayatı boyunca kabullenemedi. Onun acılarına yaşadı. 7. Bölüm. Savaş yıllarında 20 sınıf askerlik. Gavur askeri. 2. Dünya Savaşı yıllarında Alman faşizminin Sovyetler Birliği'ne saldırmasından 12 gün önce 1941 senesinin Haziran ayının 10'unda askere alındım. Toplam 48 ay sürdü bu askerlik meselesi. Hayatımdan 48 ay emek vermişim bu devlete. 1312 tevellütten 1332 tevellüte kadar olan, yani 1896-1916 doğumlu gayrimüslim erkekler askere alındı. Ermeni, Rum ve Yahudi erkekleri bu uygulamadan geçti. 1896 doğumlu kimse var mıydı aramızda, şimdi tam olarak hatırlamıyorum. Ama Torus adında epey yaşlı bir marangoz vardı. Daha önce askerlikte yapmıştı üstelik. 1941'de 20 sınıf askerlik için 3 yerde kamp kurdular. Afyonkarahisar, Sivas ve Yozgat. Türkiye genelinde askere alınan gayrimüslim erkekler önce bu kamplara toplanıyor, oradan dağıtıma gönderiliyorlardı. Devlet yöneticilerinin ağzında bizim adımız 5. koldu. Yani Alman casusuyduk. Oysa bir numaralı Almancı hükümet yöneticileriydi. 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye gönülden bağlıydı Almanya'ya. Hep Almanya'nın zaferini hayal ediyordu. Ama buna rağmen bizi 5. kol diye adlandırarak bizim Almanlar adına casusluk yaptığımızı iddia ediyorlardı. Böylelikle dışarıya karşı bize yaptıkları uygulamaları meşrulaştırmaya çalışıyorlardı. Halk arasında da gavur askeri deniyordu bize. Adına askerlik diyorlardı ama askerlikle zerre kadar alakası yoktu. Bizler çalışma kampında toplanıyor ve çalıştırılıyorduk. Gayrimüslimlere silah verilmiyor, normal asker üniforması giydirilmiyordu. Başlarında eli silahlı muhafızlar bulunduğu halde sabahtan akşama kadar çalıştırılıyorlardı. Kışın soğuğu karı, yazın sıcağı güneşi denmiyordu. Muhafızların keyfi davranışlarını engellemenin imkanı yoktu. İster söver ister döverlerdi. Havaalanları yapımı, demir yolları ve nafia hizmeti yaptırılıyordu bunlara. Yani bize. Ben demir yolu yapımında çalışanlar arasındaydım. Biz kahverengi elbise giyiyorduk. Havaalanı yapımında çalıştırılanlar ise mavi üniforma giyiyorlardı. Bu arada İngilizler ve Amerikalılar Türkiye'ye yardım olarak asker postalı gönderdiler. İngilizlerin verdiğine Churchill, Amerikalıların verdiğine Roosevelt denirdi. Roosevelt kahverengi, Churchill siyahtı. Bizim ayağımız hiç görmedi bu postalları. İcabında takunya ile de çıkıyorduk. Genellikle subaylara verilirdi. Ama Türkiye'ye verilen o ayakkabılar Doğu Cephesi'nde Alman ölülerinin ayağından çıkmış. Bu, postalların içindeki seri numaralarından anlaşıldı. Türkiye'ye gönderilen ayakkabılar Alman ölülerin ayağından çıktı. Ben önce Afyon'daki kampa götürüldüm. Daha sonra Sivas'a gönderdiler. Oradan da dağıtıma. Askere gittiğim ilk bir ay sadece kuru toprağın üzerinde yattım. Yatak, battaniye, yastık hiçbir şey yoktu. Bayağı toprak. Allah'tan yaz aylarıydı, hava sıcaktı. Gece kuru toprağın üstünde yatarsın, çakıl batar uyuyamazsın. Kalkarsın onu temizlersin, bu kez diğer tarafından batar. En nihayet çadırın içindeki toprağı tamamen temizledik, taşlardan, çakıllardan düzelttik. 12-13 kişi bir çadırda yatarız. İnsanlar birbirine iter durur, sığmayız. Dağ bayırda bize yaptırılan işler kazma kürek işleri. Herhalde demir yolu yapımı en zor işti üçü arasında. Bu nedenle Türkiye'de gezmediğim yer kalmadı diyebilirim. Tren yolu hatlarının kenarında çoğu zaman hiçbir amacı olmaksızın sadece bizi çalıştırmak amacıyla bir yerleri kazdırır, çıkan toprak, çakıl başka bir çukura doldurtulurdu. Sürekli oraya doldur, orayı kaz, orayı doldur. O da bir görev denebilir belki ama yalnız bizdik bu görevi yapan. Ermeni, Rum ve Yahudi erkekleri. Türkler başımıza muhafız olarak daha çok Malatyalı Kürtleri vermişlerdi. O 20 sınıf toplamada kimyagerler vardı, eczacılar vardı, fikir adamları vardı. Eğitimli bir yığın insan. Ama bunlar eğitim durumları ve yeteneklerine göre görevlendirilmezdi. Armanak Kalaycıyan isminde bir yüksek mühendis vardı mesela. Kalaycıyan Aznip teyzemlerin tanıdığıydı. İlk kez İstanbul'a geldiğimiz 1928'de teyzemlerin evinde kalırken Armanak Kalaycıyan gelip giderdi evlerine. O zamanlar Robert Kolej talebesiydi. Bu adamla aynı birlikteydik askerde. Yüksek mühendis olan Armanak Kalaycıyan da bizimle birlikte kazma kürek işlerinde çalıştırılırdı. Eline el arabası verirler, toprağı doldururuz, alır götürür, biraz ileriye döker, geri gelir. Bu güzergah üzerinde Malatyalı muhafızlar ellerinde sopalarla dururlar. Kalaycıyan'ın her gidiş gelişinde biraz da mühendis olduğu için küfrederek sırtına sopalarla vururlardı. Bu her gün akşama kadar tekrarlanan sıradan bir olaydı. Böyle askerlik yaptık. Sonradan terhisi geldi Kalaycıyan'ın. Bir gün baktım o çökmüş adam golf pantolonlu olarak koşarak çıkıyor. Nereye Armanak diye seslendim. Terhis oluyorum dedi sevinçle. Daha sonra genç denebilecek bir yaşta kalpten öldü bu adam. İnsanlar kalpten ölüyordu yani. Adam mühendisti. Hiç olmazsa mesleğine uygun bir iş verin. Yeteneklerinden daha çok yararlanın. Yok öyle bir şey. Saygısız, terbiyesiz herifler. Demiryolu işlerinde çalışmam nedeniyle çok gezdim. Ta Erzurum'a kadar gittim. Sivas'tan Erzurum'a kadarki demiryolu hattının kilometre kilometre isimleri bile aklımda. 1072 kilometrede Meryem Ana Dağı var. O dağda Fırat'ın başlangıcı olan su çıkıyor. Karasu diyorlar adına. Çadırlarımız Karasu'nun kenarındaydı. Tren raylarından bir köprü yaptık suyun üzerine. Öbür tarafa geçip çalışırdık, kazanırdık oraları. Yolu genişletiyorduk. Bu sırada bir toplu mezar çıktı karşımıza. Şaşırdık kaldık. Ne kadar çok kemik vardı. Kim kimi öldürmüş, ne olmuş belli değil. Bir de Meryem Ana Dağı'nın üst yamaçlarından bir su çıkardı, fışır fışır kaynayarak. Erzak Sivas'tan gelirdi. Yaz günü. O sıcakta Sivas'tan gelesiye kadar et kokardı. Az kokmuşsa karavanaya atarlar. Milletin karnı bozulur. Çok kokmuşsa derenin kenarındaki çakıllığa gömerdik. Cenaze gömer gibi. İstanbullu çocuklar öğrenmişler. Karavanayı yediler mi giderlerdi. O kaynak suyundan içerlerdi. En kralından maden suyu. Akıp gidiyor öyle kendi kendine. Köylüler hayret ederdi çocukların o sudan içmesine. Ya bunu bizim hayvanlar bile içmiyor. Siz niye içiyorsunuz? Hayvan maden suyunu bilir mi? Bilmez. Ama köylüler de henüz bilmiyordu. Toros bir ara İstanbul'a gelmişti. Bir şişe doldurdu getirdi o sudan. Burada laboratuvarda tahlil yaptırdı. En kralında maden suyu olduğu anlaşıldı. Ankara-Erzurum arasındaki demir yolunun 1072. kilometresindedir bu kaynak. Köylüler de şimdi öğrenmişlerdir herhalde maden suyunun ne olduğunu. Eğer kaldıysa birileri tarafından kapatılıp işletilmiyorsa tabii. Babamın ölümü. Yıl 1942. Erzurum dolaylarında çadırlarda yatıyorduk. Bir gece sabaha karşı babamı gördüm rüyamda. Siyah giysiler vardı üzerinde. Gel baba dedim ama o gelmedi. Sırtını döndü gitti. Uykudan uyandım, içime bir sızı çöktü. Babam sırf bana mektup yazabilmek için Latin harflerini öğrenmişti. Gittiği her yerden mektup gönderirdi askere. Gördüğüm rüyadan sonra babamın mektubu kesildi. Uzun süre ses çıkmadı babamdan. Benim içimde tarif edemediğim büyük bir acı. Dayanamadım, anneme bir mektup yazdım. Babam niye mektup yazmıyor diye. Annem cevabında, baban köyden hasta geldi. Bu sefer yazamayacak, imzasını gönderiyor. Daha sonra yazacak diyerek mektubun altına babamın imzasını taklit etmişti. Ama ben yine de ikna olamadım. Bu arada zaten babamın ölüm haberi bizim birliğe gelmiş ama herkes benden gizliyormuş bu gerçeği. Ben de kaygılı bir şekilde Fırat kenarında dolaşıyor, kaçma planları yapıyorum sürekli. Kaçıp eve gideceğim ve babamı göreceğim. Birlik komutanının haberi olmuş benim kaçmayı düşündüğümden. Bir gün ben yine öyle dolaşırken yanıma geldi. Sarkis, kaçmana gerek yok. Zaten Balıkesir'e gideceğiz. Giderken sana izin veririm. Kayseri üzerinden aileni görüp gelirsin dedi. Bizim birlik Balıkesir'e giderken Kayseri'ye uğradı. Bölük komutanından izin aldım, bölükten ayrıldım. Komutan Kayserili Agop'a da daha önce izin vermiş ailesini görmesi için. Ama Agop gitmiş, geri dönmemiş bölüğe. Bu yüzden Tokatlı Cemil'le birlikte önce arabacı Murat'ın oğlu Agop'u bulacağız. Onu birliğe teslim edeceğiz. Ondan sonra evimize gidip ailemizi görecek ve ardından birliğe teslim olacağız. Cemal'le birlikte Kayseri Setenönü semtinde 8 numaralı evi aramaya başladık. Agop'un adresi öyleydi. Bir de bekçi düştü önümüze. 8 numaralı evin kapısını çaldık ama o ev değilmiş aradığımız. Bir 8 numaralı ev daha bulduk. Kapıyı çaldık, açan yok. Ramazan ayıydı, bu arada sahur vakti olmuştu. Israrlı kapı çalmalarımız sonucu yandaki evde oturan kadın dışarı çıktı. "Asker ağa, gavurlar geceleri kapı mı açar, onlar burada oturuyorlardı ama taşındılar," dedi. Biz yine düştük yollara. Sokakta siyahlar giyinmiş bir kadın, yanında da bir genç kız geçti yanımızdan. "Cemal, bulduk aradığımızı," dedim. Çünkü kıyafetinden tanıdım, kadın Ermeniydi. Kadınla genç kızın peşine düştük sormak için. Kadıncağız da galiba kızı kaçırmak istediğimizi zannetti. Adımlarını iyice açtılar. Arkalarından hızla yetişip, "Mayrik, ne korkuyorsun?" dedim. Mayrik Ermenice'de anne demek. Bunun üzerine kadın biraz rahatladı. "Ne istiyorsun, gadasını aldım," dedi. Kız da korkudan bir evin kapısını hızla çalıyor, açılsın da içeri gireyim kurtulayım diye. Sonunda kadın bize Agop'ların oturduğu yeri söyledi. Gittik Agop'u bulduk, durumu anlattık. Ertesi gün bölüğe teslim oldu. Agop sorununu çözdükten sonra trene bindim. Sabah saatlerinde Ereğli'de indim. Şehre doğru giderken Kalaycı Kirkor amca karşımdan geldi. Selamlaştık. İçimden eğer babam öldüyse Kirkor amca biraz sonra geri döner bakar dedim kendi kendime. Kafamı çevirdim ki Kirkor amca bana bakıyor. Tamam, babam ölmüş dedim. Eve geldim, annem siyahlar giymiş. Babamın bir arkadaşı dananın ipini bağlıyor ağaca. Doğru yukarı çıktım. Bu arada anne babam nerede diye sordum. İstanbul'a doktora gitti, hastaneye yatırmışlar dedi annem. Ama eşikte babamın ayakkabıları duruyordu. Anne babam yalın ayak mı gitti İstanbul'a dedim. Annem başladı ağlamaya. O gece evde yattım. Sabaha karşı babamın bahçe kapısından Sarkis diye seslendiğini duyar gibi oldum. Yataktan fırladım. "Yat oğlum, yat," dedi annem. "Sadece bir rüya bu." Bir hafta içinde Balıkesir'e giderek tekrar birliğe katıldım. Soğuk hırsız yapar adamı. Bir kışı Gebze dolaylarında geçirdik. Gebze'den çıkınca büyük ve yüksek bir köprüden geçilir. Onun sol tarafındaki derenin içinde çadırlarımız vardı. Bizi burada çalıştırmalarının garip ve anlatılması güç bir gerekçesi vardı. Bir gün düşman o köprüyü bombalarsa tren derenin içine girecek ve diğer taraftan çıkıp gidecekmiş. Herhalde o düşman Almanya'da olamazdı. Ama kim bombalardı bilmem o köprüyü. Yani sudan bir gerekçeydi. O yokuştan zaten tren çıkamaz. Bir kış çadırda o derenin içinde kışlattılar bizi. Kurtların, çakalların içinde. Soğukta millet birbirinden kaput çalıyordu. Ben derenin dibindeki kazma kürek çadırında yatıyordum. Yatağın eteklerini boru gibi dikmiştim soğuk girmesin diye. Üç tarafını diktiğim için tepeden girerdim yatağa. Kılıfa girer gibi. Üstüme de kaputumu alırdım. Her tarafın kar içinde olduğu bir gece çadırın eteği yavaş yavaş kaldırıldı. Birisi benim kaputu çektiği gibi kaçtı. Ben yataktan çıkıp peşinden koşuncaya kadar herif kaçtı gitti çadırların arasından. Velhasıl kaputsuz kaldık kış ortasında. Rezaletti yani. Askerlik filan değildi o. Ermeni, Rum ve Yahudi erkeklerini toplumdan izole etmek, kontrol altında tutmakla yetinmeyip ücretsiz çalıştırmak, ondan sonra da en kötü şartlarda yaşatmak. Askerlik adı altında yapılan buydu. Bu arada çok insan öldü. Fırat'ta boğulanlar mı dersin, hastalıktan, sıtmadan ölenler mi dersin? Gedikpaşa'da Azak yokuşunu çıkarken bir ev vardı. İstanbul'a ilk geldiğimiz yıllarda biz de Gedikpaşa'da oturmuştuk. Bu evdeki Bercuhi'ye aşık olmuştum. Sık sık buradan geçerdim onu görmek için. Askerde bizimle birlikte Mardik adında bir genç vardı, dökmeciydi. Oradan buradan konuşurken Kumkapı Nişancalı olduğunu söyledi. Azak yokuşundaki bu evden bahsetti. Kızın ismi de Bercuhi miydi diye sordum. Evet, nereden biliyorsun dedi şaşırarak. O kız benim okul yıllarımdaki sevgilimdi dedim. Neyse, bu genç yıllar sonra benim eski sevgilimle nişanlanmış. Ama sonra ayrılmışlar. O ayrılığı anlattı, kızın nasıl üzüldüğünü. Bu çocuk, yani Bercuhi'nin eski nişanlısı Mardik, sıtmadan öldü orada. Güzel de bir oğlandı. İnsan nelerle karşılaşıyor. O evde bir hatıra gibi hala duruyor. O yokuştan her geçişimde gözüm takılır eve. Bercuhi balkondan bakacakmış gibi gelir bana. Artık gözümün önüne getiremiyorum ama sarışın, uzun saçlı, güzel bir kızdı Bercuhi. Deliler bile 20 sınıf asker. Kimler geçmedi ki oralardan? Yedikule'deki Ermeni hastanesinde ayakta gezen deliler vardır. Hafif deliler. Bunlardan birini bakkala göndermişler. Yolda polis yakalamış, almış getirmişler askere. Adam gerçekten deliydi. Kopel isminde zayıf, cılız bir adamdı. Eline verirlerdi arabayı, arkaya doğru çekerdi. Bir yandan da konuşurdu kendi kendine. Bir gün dedi ki, yahu tımarhane buradan iyiydi be oğlum. Adam haklıydı gerçekten. Tımarhane bile buradan iyiydi. Dayanamazdı koşullara, zaten anlayamazdı da tam olarak. Kaçacağım buradan dedi bir gün. Erzurum'dan İstanbul'a kaçacak. Nasıl kaçacaksın? Ben yürüyerek giderim. Olacak şey değil tabi. Erzurum nere, İstanbul nere? Sabahleyin çadırda içtima olurdu. Bırakın da biraz yatalım be oğlum derdi. Dünyanın dışında, kendi içinde yaşayan bu adamcağızın yapılanları anlaması, kavraması ve kurallara uyması mümkün değildi. Ama sırf Ermeni olduğu için getirmişlerdi işte. Rus göçmenleri. Kars'ın Zohrab köyünden Malakanlar vardır. Rusça konuşurlardı. Rustular zaten. Hepsi de boylu poslu yakışıklı çocuklardı. Bize pek karışmazlardı. Onlar beraber çalışırlar, beraber yemek yerler, beraber şarkı söylerdi. Dekobilleri beraber sürerlerdi. Raydan çıkarsam, kimseden yardım istemeden beraber çıkarırlar, koyarlardı tekrar rayın üstüne toprak taşıyan dekobilleri. Ağustos'ta öğlen paydosunda çaydanlıkla çay koyar, o sıcakta çay içerlerdi. Bu insanların hiç küfür ettiğini duymadım. Hiç küfür çıkmazdı onların ağzından. Birinin adı Frederick Thompson'dı. Ankara'da beraberdik onunla. O içkiciydi. Frederick aslında Malakan olmadığını, Estonyalı olduğunu söylerdi. Nereden gelmiş oralara bilmiyorum. Belki savaş esiri olmuştur. Diğerlerine benzemezdi. Rusçayı bilirdi ama kendi dilini de bilirdi. Beni de severdi. Frederick Thompson Ankara'dan terhis oldu. Sigara vesaire gibi yolluk aldık. Sarhoştu, trene bindirdik. Biz de vagondan içeri girdik. Kapıyı da ayağımızla kapadık. Giderken, Sarkis, bir yeğenim var, kardeşimin kızı. Çok güzel. Kars'a gel de onu sana verelim dedi. Öyle gitti. Tabii bir daha birbirimizi göremedik. Onların söylediği Rusça şarkılardan birinin birkaç satırı aklımda kalmış bunca yıla rağmen. Başli devki narapodni, başli devki narapodni, narapod kukuma narapodni. Sonradan o zamanki Sovyet hükümetinin Türk hükümetine, "Onlar dindar, dürüst insanlardır. Bu uygulamayla haksızlık ediyorsunuz." diye uyarıda bulunduğunu öğrendim. Sonra da o insanlar çektiler gittiler bu topraklardan. Dönmeler. Biz 20. sınıf askerlikte Erzurum-Sivas yollarında sürtüp gezerken İsmet Paşa bir iyilik de yaptı. O yıllarda ne kadar dönme varsa onları da getirdi bizim içimize. Bizim çadırlara getirilenlerin çoğu Malatya dolaylarından Ermeni dönmeleriydi. Garabetoğlu Ahmet, Kirkaroğlu Hasan gibi isimleri vardı bu garibanların. Müslüman olmuşlar ya, buraya neden getirildiklerini bir türlü anlayamıyor, şaşırıyorlar. Ulan hem Müslümanız hem bu gavurların içine getirdiler diye söylenip duruyordu adamlar. Bize de Müslümanlık satmaya kalkıyorlardı. Şöyle durun da bir namaz kılayım diyordu içlerinden bazıları. Tabii çadırlarda kalanların hepsi Ermeni, Rum, Yahudi ve bunların da önemli bir kısmı İstanbul'dan gelen çocuklar. Bunlar dayanamazdı dönmelerin Müslümanlık taslamalarına. Astır, Müslümandı da ne işi var burada? Git namazını nerede kılarsan kıl diye azarlarlardı onları. En nihayet adamlar Ermeni olduklarını kabul ettiler. Bu soytarılık ya. Benim hep ödüm patlar yeniden savaş olursa diye. Bütün savaşlarda bu ve buna benzer şeyler uygulanır çünkü. Bu uygulamalar sadece askere alınan erkekleri etkilemedi. Onların ailelerini de perişan etti. Erkekler askerde, kiminin kız kardeşi, kiminin eşi, kiminin nişanlısı dükkanı açıp kapıyor, dükkanlara mal taşıyordu. Kadın kız kocalarının, kardeşlerinin yerine geçmiş, esnaflık yaparak geçinmeye, ayakta kalmaya çalışıyorlardı o zaman. Büyük bir sefalet hüküm sürüyordu herkesin evinde. Deprem şakası. Eskişehir'deyiz. Ben o sıralarda geçici olarak gönderilmiştim Eskişehir'e. Ortalıkta pek dolaşmaz, alay komutanından başkasına görünmemeye çalışırdım. O sıralarda da bölgede sık sık deprem oluyordu. Caminin avlusunda yatıyoruz, çadırda. Bir arkadaşımız vardı. Depremden çok korkardı. Terzi çadırında kalıyordu. Ben de Kunduracı çadırında kalıyordum. Kayserili Agop'la birlikte. O arkadaşın çadırıyla bizimki yan yanaydı. Agop'la birlikte ona bir oyun oynamaya karar verdik. Depremden çok korkuyor ya. Depremden korkan çocuk yere kazıklar çakarak kerevet gibi bir şey yapmış, üstüne de yatağını koymuştu. O daha çadıra gelmeden evvel biz onun kerevetinin ayağına ip bağladık. İpi de bizim çadıra kadar uzattık. Işığımızı söndürdük, onun gelmesini beklemeye başladık. Bu geldi, gemici fenerini yaktı, bir sigara içti, biraz oyalandı. "Yattınız mı?" diye de bize seslendi. Belli ki uykusu yok, bizimle sohbet etmek istiyor. Ama biz başladık yalandan horlamaya. Biraz sonra onun horultusu gelmeye başladı. Agop'la beraber yatağın ayağına bağlı ipi hızla çektik. Bizimki uykudan uyandı, korkudan yerinden fırladı. "Deprem oluyor!" diye bağırmaya başladı. Biz hiç oralı değiliz. "Ya deprem oluyor, ne yatıyorsunuz? Kim bilir nere battı, deprem çok hızlı oldu!" dedi. Neyse korktu falan ama baktı ki biz hiç oralı olmuyoruz. Biraz sonra o da yattı uyudu. Biz ipe bir daha asıldık. Ama bu sefer çok asılmışız demek ki ip koptu. İp kopunca anladı ki deprem falan yok. Bu sarsıntıyı biz yapıyoruz kerevetine bağladığımız iple. "Sabah sizi şikayet edeceğim." diyerek söylendi bize. Varlık vergisi. Bizim askerde olduğumuz 1942'de gayrimüslimlerin mal varlıklarına el koymak için varlık vergisini çıkardılar. Bu uygulama sırasında sadece zenginler değil, küçük esnaftan da zarar görenler çok oldu. İnsanlara güçlerinden fazla vergi kestiler. Zaten malların, mülklerin değerleri iyice düşürüldü ki her şeyleri ucuza kapatılsın. Ellerinde hiçbir şey kalmasın. Sattıkları mülkleriyle kendilerine kesilen vergiyi sağlayamayanlar Aşkale'ye sürüldüler. İstanbul'daki birçok hanın sahibi Ermeni ve Rum'du. Hepsini aldılar ellerinden. Sirkeci'deki eskiden emniyet müdürlüğünün bulunduğu bina Sansaryan Han'da el konulan mülklerden biriydi. Bu han eskiden Erzurum'da kurulan Sansaryan adında bir vakfa aitti. Varlık vergisinin çıkarıldığı yıllarda İsmet Paşa'nın bir akrabası oturuyormuş orada kiracı olarak. Bunu da yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şefi. Açıktan açığa Hristiyan düşmanlığıydı yaptı. Başka bir şey değildi. İttihat ve Terakki'nin yaptığı her şeyi yaptı. Bir katliamı eksikti. Ona da sıra gelmediği için cesaret edemedi. Çünkü Alman orduları geldiler. Stalingrad'da teslim bayrağını çektiler, esir düştüler. Stalingrad'da Mareşal von Nock komutasındaki Alman 6. ordusu toptan esir düştü. Bunun üzerine bizim yöneticilerin umudu karınlarında kaldı. 26 tümen askerimiz de Doğu cephesinde harbin sonuna kadar bağlı tutuldu. Niyetleri başkaydı. Eğer Almanya Sovyetler Birliği'ni işgal etmeyi, teslim almayı başarmış olsaydı katliam da yapacaklardı. Hatta o doğrultuda fısıltılar da oldu. Haydarpaşa garından yola çıkan insanların kulaklarına bu tehditler fısıldandı. Yeter yaşadığınız gibisinden sözlerle ifade edildi asıl niyet. Teyzemin oğlu Hrant o zamanlar Beşiktaş'ta bir eczanede çalışıyordu. Varlık vergisi çıktıktan sonra Hrant'a 10 bin liralık vergi geldi. Sadece eczanenin çalışanlarından biri olan Hrant'ın bunu ödemesi mümkün değildi elbette. Patronu ödedi Hrant'ın vergisini de. Aşkale'ye gitmekten kurtuldu. Hrant patronu sayesinde Aşkale'ye gitmekten kurtuldu. Ama 20. sınıf askerliğe alınmaktan kurtulamadı. İstanbul'dan toplanıp Afyon'a götürülenler arasındaydı. Bir sabah topladılar diyor, bir derenin içine götürdüler. Anlamsız bir toplantıydı. Derenin iki yamacı da tahkim edilmişti. Mütevekkil ne olacağını bekliyoruz. O sırada bir süvari dolu dizgin geldi. Komutanla bir şeyler konuştular, onun ardından bizi dağıttılar. Bunu da o yıllarda Afyon'da yapıyorlar. Bunu rahmetli teyzeoğlu anlatmıştı. Stalin'in suçlamaları. Harp bittikten sonra Stalin bir ultimatum verdi Türkiye'ye. İki komşu devrettik. Komşunun birisinin evi yanarken yandaki komşunun yanan ateşe su atması lazım. Bizim ülkemiz cayır cayır yanarken siz öyle yapmadınız dedi. Ve başladı örnekleri sıralamaya. 26. Tümen askeri Doğu cephesinde tuttunuz. Niyetinizi çok iyi biliyorduk. Biz de size karşı 26. Kafkas birliklerini orada bağlı tuttuk. Size güvenemediğimiz için. Halbuki eğer size güvenebilseydik, o 26. tümeni Doğu cephesine sürerdik ve harbi bir sene evvel bitirirdik. Bu bir. İkincisi, müttefiklerin size yardım olarak gönderdiği botlar, Doğu cephesinde Alman askerlerinin ayağından çıktı. Stalin bunları belgelerle koydu ortaya. Karartmalar vardı geceleri. Alman denizaltıları Karadeniz'de sıkıştı mı Akdeniz'e geçirilirdi. Akdeniz'de sıkıştı mı Karadeniz'e geçirilirdi. Bütün bunları saydı saydı. Bunlar komşuluğa yakışmıyordu. Üstelik de Sovyet hükümeti Türkiye'nin bağımsızlık savaşında size karşılıksız yardımda bulundu dedi. Stalin tabii bu suçlamaları belgeleriyle ortaya koyunca İsmet Paşa'nın paçaları tutuştu. Kars Ardahan meselesini attı ortaya. Halbuki öyle bir şey söz konusu değildi. Yaptıklarını haklı çıkarmaya çalışıyordu bu iddiayla o kadar.